Otoshops podcast'i sunar. Podcast. Kaan Kural ve Orkun Çolakoğlu'yla NBA gündemine haftalık bir bakış.
Merhaba, Otoshops'un sunduğu podcast'in yeni bölümüne hoş geldiniz. Kaan Kural'la birlikte bugün stüdyoda karşılıklıyız. Artık ender gerçekleşen bir doğa olayı.
Ses kalitesinden anlayabilirler bu durumu.
Ses kalitesinden anlayabilirler, doğru. Ya da arkadan inşaat sesi gelmemesinden de diyecektim de. Bu arada bende bir inşaat var, benim sokakta bitirdi beni.
Abi sen bu arada ev değiştirsen de inşaat seni kovalıyor galiba.
Abi evet ya, şöyle Anadolu yakası tahmin edilebilir şey gibi. Ama biraz da denk mi geliyor bilmiyorum. Her yerde var gerçi şimdi. Yani evden çıktım, yürüyordum. İki sokak ötede de var falan.
Ya her yerde var. Sende biraz fazla var.
İnşaatı yani. Çekiyoruz.
Aynen öyle.
Abi bir de bu inşaatın en gürültülü dönemi, hani kazıyorlar falan. Uykumuzu da mahvetti. Hani şey de diyemiyorsun. Ben gece NBA izliyorum. Biraz daha geç başlar mısınız? Olmuyor tabii. Bugün tabii All-Star'la başlayacağız ama öncesinde duyurumuzu yapalım. Otoshops nakitle aracınızı satmak için karmaşık işlemlerle uğraşmanıza gerek yok. Hemen otoshops.com adresini ziyaret edip aracınızın ön fiyat teklifini alabilir ve ardından ekspertiz için randevu ayarlayabilirsiniz. Ekspertiz sonrası aracınızın gerçek değerini öğrendikten sonra da sizin onayınızla birlikte araç değeri aynı gün içinde hesabınıza yatırılıyor. All Star hafta sonunu geçirdik çok şükür.
Çok şükür.
Bir All Star'ı daha geride bıraktık. Yani tabii bir ara nefeslenme oluyor All Star şeyi. Son yıllarda işte önden arkasından biraz da yani sonrasında 3 gün ara verilmesiyle birlikte de öyle bir imkan tanıyor. Ama şu artık iyice ortaya çıktı ki All Star hafta sonu gerçek NBA izleyicisi için çok az şey ifade etmeye başladı.
All Star kapatılsın sloganlarıyla artık.
Valla ben oradayım. Açık söyleyeyim onu. Birazdan detayına gelirim. Böyle olacaksa ben o noktadayım.
Ya ben yıllardır oradayım abi.
Yani artık format değiştirilsin falandan da öte oraya geçtim.
Ya işte şey oldu, hatırlayacaksın, bu Aaron Gordon Lavin'li smaç yarışması bir kalp masajı yapmıştı. Yani ölen smaç yarışmasına.
Bir de o da neredeyse 10 yıl oldu yani.
Bir de işte Ela Manding'li bu hedef skorlu işte takım seçmeli'nin ilk iki sezonu çok iyiydi. Yani çok iyi derken iyiydi. Yani. Fakat abi bu iş 2005'ten beri her sene daha da kötüye gidiyor. Ben bu işin başlangıç noktasını, yani çözülmenin başlangıç noktasını şey olarak görüyorum. Bu 2005 Yükselen Yıldızlar maçı vardı ya, çaylaklarla ikinci sınıf oyuncuların, yani LeBron'ların ikinci senesinde olduğu maç. 2005 All-Star'ı o, işte Carmelo, LeBron falan ikinci. O maçta başladı çözülme, bir daha da toparlayamadık. Önünü alamadık. Daha kötü olmaz dedik, daha da kötü oldu ya. Ya tabii bundan hoşlanan bir kesim de var, onu inkar etmeyelim. Yani oyuncuların hani tamamen yetenek sergilediği. Ama bu bir maç değil, bir gösteri oluyor sonuçta. Yani o işte çeyrek arasında trambolinle gelip smaç yapanların gösterisi de çok eğlenceli falan. Ama o bir gösteri abi. Yani buna bir maç diyeceksen, maç gibi bakacaksan maçla alakası yok. Çok uzun süredir yok. Dediğim gibi arada iki senelik bir o hedef skorlu maçlar iyi olmuştu. Hatta ilk seneki acayip maçın sonunda Anthony Davis'in serbest atışıyla falan biten maç gerçekten iyi olmuştu. En azından son bölüm. Ama o da çok suni, yani şey gibi komadaki hastayı hani makinalarla yaşatıyor gibi bir durum var. Bu seneki maç, hani maç abi, tek bir şey söyleyeceğim maçla ilgili. Abi 48 dakikada 3 tane foul oldu ya.
Ya maç bile demek istemiyorum aslında.
Ya neyse, 3 tane foul düdüğü çalındı diyelim. Diğer taraftan şey görüyorsun. Mesela şey ilginç abi. Tabii ki hani işin ana, yani All-Star karşılaşması diyelim, maç da değil o ya. Karşılaşması böyle cıvık, böyle tuhaf, böyle oyun ciddiyetsiz olunca bütün her şeyin tadı kaçıyor. Ama mesela ilginç şeyler var. NBA aslında elinden geleni yapıyor bazı açılardan. İşte bu Ela Manding'le yapmaya çalıştılar. İşte takım böyle aldım verdim, sen ben seni yendim gibi yapmaya çalıştılar. Ama abi oyuncular ciddiye almadığı sürece, oyuncular bunu tamamen böyle bir eğleniyoruz falan diye yaklaştığı sürece yapabilecek fazla bir şey yok. Adam Silver'ın hayal kırıklığını çok maçtan sonra söyledi yani. Çok büyük hayal kırıklığına uğradım falan dedi. Ama yapacak bir şey yok abi. Çünkü şu anki algı bu yönde. Yani kimse maçı ciddi bir maç gibi görmüyor. Böyle olduğu zaman da yani herkesi de sirayet ediyor. Bu genel bir algıyla alakalı. Eskiden hani her gelen başka türlü yaklaşıyordu. Bu şey gibi de abi, işte kurumların ve yapıların ciddiyetleri vardır ya. Ne bileyim abi, bir devlet kurumuna gittiğin zaman böyle bir otomatik bir ciddiyet gelir yani. Ne bileyim bir şeye gittiğin zaman, işte komedi kulübüne gittiğin zaman öyle bir ciddiyet gelmez. Hani bir algıyla alakalı bu. Sendeki yarattığı refleksle alakalı. Mesela şeyi çok güzel yaptılar. Bence All-Star maçını öyle değiştirebilirler. Bu Yükselen Yıldızlar organizasyonunu dörde bölüyorlar ya. Hı hı. Dört takıma bölüyorlar. Çok kısa maçlar işte. Bir çeyrek gibi bir maç oynatıp işte yarı final, yani dört takıma bölüp yarı final final oynatıyorlar. Mesela o çok daha maça benziyor yani. Çok iyi olduğunu iddia ediyorum ama maça benziyor en azından. Belki onu deneyebilir ama deneye deneye nereye kadar abi? Algı buraya geldikten sonra pek bir şey düzeltemez. Tek iyi şey var iyiye giden. O da yani NBA'in de hani o konuda uzmanlaştığı şey üç sayı. Abi üç sayı yani her oyuncu artık işte uzunların üç sayı atmasından falan bahsediyoruz. Ama abi NBA'deki üç sayıcıların seviyesi falan acayip bir yere gelmiş durumda. Nitekim referans noktası yarısıdır biliyorsun. Hani hep konuşuruz işte 40 puan var, 20 puan alan barajı geçmiş sayıdır. Ve genelde 20 puan üstü genelde finale çıkar. Yani 21 aldığın zaman abi finale gidersin herhalde. Derler. Çünkü yarısı 20'nin üstüne kalır, yarısı 20'nin altına kalır. Abi bu sene ne yarı finalde ne yani ne ilk turda ne finalde toplam işte kaç? 6-9 kişi yarıştı. 9 yarışma oldu. Abi hiç kimse 20'nin altına inmedi. Hı hı. Herkes referans yani barajın üstüne çıkmış durumda. Bu da artık ne kadar çok sayıda ve kaliteli üçlükçü olduğunu gösteriyor. Orada standart yükseliyor. Ama bir de üç sayı yarışmasının bir anlamı var abi artık.
Yani çünkü bir onun hatırına da.
Abi izlenmez yani. Burada ama esas kritik noktalardan biri. İşte maçı zaten öldürdük. Şeyi söyleyeyim. Abi üç sayı yarışmasına 6 kişi katıldı, davet ediliyor değil mi? Bazen işte daha da fazla davet, 8 de davet ediliyor falan. Hı. NBA'de en iyi üçlükçüleri davet ediyorlar genelde. Ve geliyor onlar da. Abi smaç geçmesine ilgili şöyle bir sorun var. Yani Aaron Gordon, Levine'i bir kere bakırsan çok uzun süredir. Bak orada da LeBron'la başladı bu iş aslında. 2003'lerle başladı. Normal sezonda smaçlarıyla bilinen, iyi smaç yapan oyuncuları getirmen lazım oraya. Çünkü o bir yani smaçlarıyla bilinen oyuncuların yarışmasını istiyorsun. Yani üçlükleriyle bilinen oyuncuların yarışması gibi. Abi işte ne bileyim Zion Williamson, Jean Morant, Anthony Edwards'ı getiremiyorsan abi yapma o yarışmayı yani. Hakikaten yapma yani.
Yapma, ayrıca yani kusura bakmasın da iki sene üst üste McClung olamaz abi şeyin. Ya NBA oyuncusu değil abi McClung. Yani gerçek bir NBA oyuncusu olarak görmüyorum. Arada bir hani resmen şey smaç yarışmasıyla kendini lige sokan bir adam. Hani çabasına falan şey yapmayalım, saygısızlık i̇şte abi, etmiş olmayalım.
Orlando 10 günlük kontrat verdi ya abi sırf yarışma için. Hadi
yani değil ki abi, o zaman hakikaten şey, bu adamlar yarışacaksa dünya çapında gezen o şey smaçlar, smaç göstericilerinden falan evet. da çağırabilirsiniz. Bence çok bir farkı yok.
Tabii kaduniler falan da gelebilir.
Öyle, o hakikaten öyle olsun.
Artı bu yarışmadaki jüri de korkunçtu yani, ona hiç girmek istemiyorum. Yani Jaylen Brown'u finale götürmeye falan kalktı. Yuhalandı abi. Abi smaç yarışması adam yuhalanır mı? Abi şey çok acayip. Bu smaç yarışması çok acayip kötü, acayip sönük. Zaten katılımcıların hiçbiri smaçlarıyla bilinen oyuncular değil. NBA smaçları değil yani. Hiç yapma daha iyi. Gerçekten yapma yani. Bir de üstüne üstlük kaliteli doğru düzgün bir smaç yok. Hani iyi bir smaç. McClung'un ilk smacı dışında akılda kalan hiçbir smaç yok. Abi McClung'un ilk smacı da en az puan alan smaçlardan biri. Yani bir de üstüne üstlük bir de jüri rezaleti var. Ya Allah'ım ya hakikaten... Allah sizin tepenizden baksın. Rezil herifler. Kapatın gidin. Hani kapatılsın dedirtti yani.
Valla en azından senin de bahsettiğin gibi ilk kez belki de Adam Silver'dan bir hayal kırıklığı şeyi gördük. Yani ifadesi işte memnuniyetsizliğini ifade eden, dile getiren bir şey gördük. Çünkü genellikle hani belki zaman zaman mecbur da kaldığı üzere aksi tutumu izler o. Sorunlardan bahsetmek yerine pozitiflerin üzerine böyle ışığı tutmaya çalışır. Ha yani bu All-Star'ın iptal edilmesi gibi bir reaksiyona yol açmayacaktır belki ama şey görüntüsü kötü gerçekten. Yani artık ben şey noktasında iyice bu iş tamamen ölmüş dedim. Doncic falan kendi sahasından salladın. O olacak iş değil. Yani hani eşik belki o değil ama onu da gördüğümde tamam dedim. O benim için tabuta çakılan son çivi oldu. Bir de şey de bence kötü bir görüntü ortaya koyuyor NBA açısından. Yok Iguodala gitmiş, yok Larry Bird yalvarmış, Julius Erving arkadaşlar Allah aşkına oynayın. Yani ne yapıyorsunuz abi?
Ne olur iki top oynayın.
Ya bu NBA'in genel görüntüsünde bence etkileyen ve kötü algı ortaya çıkaran bir durum.
Bence de.
Mutlaka müdahale edilmeli. Dediğim gibi ben hani kaldırılması falan gibi bir reaksiyona yol açacağını düşünmüyorum. O NBA'den beklemediğim seviyede aşırı olabilir. Ama ben olsam ben şey yaparım yani, yapmayın oynamayın tamam mı
Tabii. Derim. Böyle olacaksa hiç yapma. Yani şey oluyor çünkü. Özellikle dediğim gibi bunu seven bir kesim var. Yani bir atıyorum bir yüzde vermeyeyim ama kabaca söyleyeyim. Hani NBA'yi takip edenlerin ya da o maçı takip edenlerin üçte biri bunu seviyor. Abi adamlar ne güzel işte şov yapıyor. Yani hiç hani ne olacak abi o yılda 1000 tane maç izliyorsun. Bu sefer de izlemeyi ver diyorsun. Onlar sevebilir. Dediğim gibi onlara hizmet de edebilirsin. Fakat All Star abi adı üstünde yıldızlar karması olduğu için NBA'nin çok marka maçlarından biri. Abi NBA'ye bu kadar cıvık bir imaj, bu kadar ciddiyetsiz bir imaj veremezsin abi. Evet. Ya zaten normal sezonun ciddiyetsizliği, rekabetçilik düzeyinin düşmesi falan zaten...
Bir tartışma konusu olmuştu.
Zaten büyük problem.
Evet.
Bu sene bence daha düşük bir problem geçtiğimiz yıllara oranla. Bu sene gerçekten ortalama üstü bir normal sezon oynanıyor. Arada gene çok kötü maçlar olsa da geçtiğimiz yıllara oranla daha iyi. Onu kabul etmek, söylemek lazım. Ama zaten normal sezonun izlenme rakamları iyiden iyiye düşmüşken... Normal sezonda kimse ciddiye almıyor algısı varken... Abi bu marka maçın... Bu cıvık ötesi olması abi zaten bunlar rekabetçi olmak için değil şov yapmaya çıkmışlar oraya şeyini çok daha pekiştiriyorsun ve ciddi yani ligi ciddiye almaktan uzaklaşıyor insanlar doğal olarak.
Aynen çünkü All Star özellikle hani biraz daha uzaktan takip eden izleyici için o işte casual fans falan kategori denen kategoriye dahil olan izleyicileri çekmek onların ilgisini biraz toparlamak için önemli fırsat. Yani senelerce de böyle oldu. Hep böyledir. Şimdi dediğin gibi yani zaten böyle bir anlatı varken, böyle bir algı varken doğrusuna yanlışına şeyine girmiyorum. Hani o tarafını bir kenara bırakarak söylüyorum. Sen bu kadar o casual fans'ın falan da gözünü yönelttiği bir yerde bunu ortaya koyduğunda Allah belanızı versin işte bunu yapıyorsunuz siz biz de bunu söylüyoruz bir daha da izlemiyorum falan dedirtiyorsun. Onlardan o tepkiyi alıyorsun bu defa ve kaçırıyorsun çekebileceğin bir izleyici kitlesi.
Artı abi sen ciddiye almıyorsan ben niye ciddiye alayım?
Evet.
Ya bu kadar basit. Sen yapan adam bu işin parçası olarak bu işten milyon dolarlara kazanan olan sen ciddiye almıyorsan ben niye seni ciddiye alayım yani?
Düzeltin. Bak bu podcast uyarıları, podcast uyarılarıyla NBA'ye yön veren bir programdır son yıllarda. Düzeltin.
Rekabet çalışın.
Rekabet çalışın. Şu formatı değiştirin. Adam Silver sen de biraz artık şey yap ya yumruğunu vur.
Ben açıkçası şeyin bu yükselen yıldızlar formatının mutlak çözüm olması da iyi bir çözüm olacağını düşünüyorum. Eğer takımları dörde bölersen yani sadece işte atıyorum 6'şer kişilik 4 takım yaparsan hani sadece bir kişi değişiyor. Ve işte bir çeyrek oynatıyorsun. Abi çok iyi olabilir bence yani. Bir çeyrekte çünkü bir kazanma ihtiyacı çıkar yani.
Ben de aynı fikirdeyim yani.
Eleyip final oynatırsın.
Bir turnuva yaptır.
Aynen finale çıkanlara
az
da...
Az oynat.
Az oynat. 12 dakika oynayacaksın abi. 6 kişilik takımlar zaten. Söyledin 6-6 toplam her takım 6 kişi değiştirerek oynatıyorsun. Her biri işte 7-8 dakika oynuyor. Finale çıkanlara ödül, şampiyon olana daha büyük bir ödül ver, para ödülü ver. Zaten 12 dakika olduğu için şey hani bir anda bir oynamak istiyor ve kazanmak istiyorsun o süreyi yani. Olabilir. Ya yani ama abi genel olarak algı kötü olduktan sonra o da çözüm değil. Elamel Dinning'in çözüm olmadığı gibi yani.
Evet. Peki buradan rahmetli Jack Vaughn'a geçelim. Brooklyn Vaughn'la yollarını ayırdı bir kez daha. Ve işte Kevin Ollie ile sezonun kalanını oynayacaklar. Yani zaten çok iyi giden bir takım değildi Brooklyn. İşte zaman zaman ciddi farkla yiyorlardı son Celtics'ten 50 yedikleri gibi. Fakat belki şundan ötürü bir sürpriz gibi nitelendirilebilir ya da öyle bir şey doğurdu. Reaksiyon doğurdu. Sonuçta Brooklyn evet çok iyi gitmiyordu ama zaten çok iyi gitmesi de beklenmeyen ortalama giden bir takımdı. Play-in iddialarını da tam kaybetmiş değiller. Diğer taraftan takımla Jack Vaughn arasında bir bağ kopmasının başladığı, belki hani tamamen kopukluğun ortaya çıktığı da izlenebiliyor. Ve sanki biraz da buna yönelik bir hareket, biraz da buna yönelik bir hamle gibi Nets yönetimi tarafından.
Ya şimdi Brooklyn tabii çok tuhaf bir noktada. Bu sene kötü, yani kadro özellikle Kyrie Irving'e, Kevin Durant geçen sezon ortasında ayrılmaya karar verdiği zaman... Hani çok daha zayıf bir kadro haline geldi ve hedeflerini çok daha aşağı çekti. Fakat kendi draft hakları kendilerinde olmadığı için ilk James Harden takasında o draft hakları gittiği için yani kötü olmak yani kendi draft hakları için alt sıralarda olmak, tanking yapmak bir mantığı da yok tanking yapmalarının. O yüzden hani olabilecek en iyi dereceyi yapmaya çalışacaklardı. Şimdi Brooklyn'in bu geldiği noktada Jack Vaughn'un da suçu var, Jack Vaughn'un da sorumlu olduğu şeyler, Jack Vaughn'un sorumlu olmadığı şeyler de var. Birincisi bu takımın doğru düzgün top yönlendiricisi yok. Ya Spencer Dinwiddie'nin ikinci top yönlendirici olarak iyi olduğunu, ya verimli olabileceğini ama birinci olarak felaket olduğunu biliyoruz zaten. Sezon başından beri. Hatta beklentilerin bile altındaydı. Yani benim beklentim düşüktü. Bazılarının beklentisi daha yüksek olabilir. Onun bile altında kaldı. Kötü, felaket bir sezon geçiriyordu. Abi onun dışında topla karar verebilen oyuncu sayısı o kadar az ki şimdi.
Ya Ben Simmons ortada yok. Yani bir var bir var, onu saymıyoruz tam anlamıyla.
Abi zaten o da o bir var bir yok olması daha büyük de problem. Onu düşünecek mi? Onunla oynayacak. Onunla oynadıkları maçlar hiç fena oynamadılar.
Evet bence. Evet.
Yani çünkü ana top yönlendirici olunca başka şeyler oluyor. Ama takımdaki başrol oyuncularına bakıyorsun. Büyük rol alan. Hiçbiri top yönlendirici değil. Mikal Bridges'dan başlamak üzere. İşte bu zaten baş başına organize olmayı çok zorlaştıran, devamlılığı çok zorlaştıran bir unsur. Yetmezmiş gibi takımın ana atıcısı da yok. Abi ana atıcıya Cam Thomas oynatmak zorunda koyuyorsun. Şimdi Cam Thomas evet iyi bir skorer ama abi Cam Thomas en iyi ana atıcınsa sen hiçbir yere gidemezsin zaten. Cam Thomas çünkü atmak dışında hiçbir şey bilmiyor. Onu da süper verimli yaptığı söylenemez. Yani bir maçı iyi atıyor bir maçı iyi atıyor. Tamam atıcı matıcı da o şey söyledi ne? Kısıtlı rolde oynaması gereken bir atıcı. Nitekim ikinci beşte ona doğru kararları verdirebilen verimliliğini yani onun görev tanımını daraltan bir yapı olduğu zaman Cam Thomas verimli. Tabii fırlatıcı zaten. Atıcı da değil fırlatıcı. Şimdi abi şimdi bu ikisi olmadan iyi bir takım olamazsın abi. Başka iyi şeyler var takımda bu arada. İşte bence iyi bir savunma kurgusu var. Bence Jack Vaughn'un kovulmasının en büyük sebeplerinden biri bu takımdaki savunma malzemesinden daha iyi bir savunma çıkarması bekleniyordu. Hücumla ilgili ben çok suçlayamıyorum Jack Vaughn'u. Ama savunma ile ilgili belli sorumlulukları var. Artı en önemlisi tabii abi sezon başından beri bu takımdan belli bir ilerleme bekliyorsun abi. Onu gösteremedi Jack Vaughn ve o da Jack Vaughn'un sorumluluklarıydı. Faturasının ona çıkması gereken tarafları. Ama hücum anlamında ben Jack Vaughn'a hiç fatura çıkaramıyorum şahsen.
Ama benim okuduklarımdan yani oyuncu demeçlerinden anladığım oyuncular işte biraz o faturayı hücum tarafında da Jack Vaughn'a yöneltiyor gibi.
Çünkü kendine kesemiyorlar abi faturayı.
Şey de var ama yani mesela Cam Thomas'ın bu kadar özgürlük sahibi olmasına falan bunlar tamamen benim satır altı okuduğum kendim çıkardığım şeyler ama biraz öyle algıladım. Cam Thomas'ın bu kadar özgür kılınmasına falan biraz tepki var gibi yani şey tarafından babalar tarafından işte Bridges olsun Dinwiddie olsun mesela Dinwiddie'nin de zaten sonra memnuniyetsizliği iyice yukarı çıktı ama sezonun ilk bölümünde sezonun başında mesela takımın bir nevi sözcüsü olarak Dinwiddie gidip kardeşim bak bu takımda Jack Vaughn'la konuşup ya bir hücum hiyerarşisi olması lazım falan diye konuşmuş. Herhalde ne bu ipini koparan atabiliyor demeye getirdi. Bridges'ın o konuda eleştirileri vardı falan. Hani oyuncularla koç arasında zaten böyle bir uzaklaşma olduğunda da faturanın koça çıkma ihtimali çok yükseliyor ve bir de şey de var demin dediğimiz gibi sonuçta play-in'in belki uzağında değil ama o biraz da play-in çıtasının doğuda epey aşağıda kalmasından, sarkmış kalmasından kaynaklı bir durum. Yoksa sadece 21 galibiyet alabilen bir takım Brooklyn şu ana kadar.
Abi zaten doğuda bakıyorsun Detroit, Washington, Charlotte şey ununu eledi eleğini astı. Bu arada Charlotte ilginç bir şekilde 3 maç üstte kazandı takaslardan sonra.
Neden acaba?
Abi takaslarda teknik olarak güç kaybettiler. Yani hani daha doğrusu daha kaliteli oyunculardan vazgeçip görece daha uzun vadeli parçalar aldılar. Ama biraz daha derli toplu bir hale dönüştü. Yani çünkü gard aldılar. Takımda hiç gard yoktu abi.
Vallahi,
takımda gard olunca biraz daha iyi oldular.
O yani. Takımlara bir bakalım diyorduk zaten Brooklyn üzerinden. Hani Charlotte'ın falan artık play-in iddiası taşıdığından değil ama yani
ya Charlotte... Bu takım sezonu kapadı canım.
Şimdi Charlotte tabii ki bu 3 maçlık galibiyet serisi 13 olacak falan gibi bir beklentimiz yok. NBA'de özellikle Şubat ayında falan da doğru anı da yakaladığınızda, doğru haftayı yakaladığınızda pekala herhangi bir takım için söylüyorum. 3 maçlık galibiyet serisi tutturabilirsiniz. Ama yine de bence LaMelo'nun olmadığı, işte ne bileyim biraz daha oraya akıl katabilecek oyuncuların geldiği Mitch için vesaire, Seth Curry'nin, hatta pozitif oyunuyla şeyin, Tremaine'in.
Tremaine zaten Tremaine'in. İlk başta Grant Williams çok iyi oynadı.
Grant Williams'ın geldiği bir ortamda Charlotte'ın hani çünkü şey de mesela Steve Clifford da takımın dağınıklığından çok şikayetçi olmaya başlamıştı. O ciddi anlamda oyuncularını sarsmaya çalışan, eleştiren ama, demeçleri vardı.
Ama çok ciddiyetsizlerdi abi geçen hafta.
Öyle haklıydı
Dallas,
yani.
Dallas maçı mıydı neydi 35 sayı gerideler böyle Steve Clifford teknik var diye gülüyorlardı arkada.
Yani biraz oraya ciddiyet enjeksiyonu vurduğunda bu ortaya çıkabiliyor.
Artı gard yoktu abi işte takımda. Yani LaMelo olduğunda bile gard yok. LaMelo yokken hiç gardları kalmamıştı. Tremaine ve Vasile Mitsic gelince topu verebileceğim birileri oldu yani.
Evet ki birazcık işte zaten hani böyle aklı başındalık getirebildiğinde takıma Miles Bridges'ın ya da işte Brandon Miller'ın katkısı da daha anlamlı hale geliyor. Öbür türlü boşa giden istatistik oluyordu onların da yaptığı öbür dağınıklık içerisinde.
Benzer bir şey Detroit için de geçerli. Yani görece takas döneminden kağıt üzerinde güçsüzleşerek çıktılar. Hı hı. Ve açıkçası alan paylaşımı hala büyük problem olacak. Özellikle şimdi Alec Burks ve Bojan Bogdanovic çıktıktan sonra. Ama onlar bir süredir daha derli toplu gibiler. Yani o orada da mesela şey Monty Williams'ın aşırı Killian Hayes inadı ve Jaden Ivey'e üvey evlat değil böyle sözüne ayrımcılığa varan şekilde şey davranması. Jaden Ivey'e tekrar sorumluluk vermesi falan. Orada da bazı dengeleri oturttu. İşte çift yani hiç şut atamayan çift uzunla oynamak yerine ya da işte Jaden Ivey gibi oyuna ritim katabilecek bir oyuncuyla oynamak yerine biraz daha derli toplu gibi oynuyorlar. Ha tabii bunlar çok zaten ligin şey üzerine baskı üzerlerinden kalkınca biraz daha rahatladılar. Yani zaten olan olmuş abi. Şey doktor ne yerse yesin dedi durumu var yani. Zaten 20 galibiyet bile alamayacaklar. Ligin dibindeler. Ligin dibinde olacakları da belli. E takaslardan sonra da artık ya babacığım biz o zaman kapattık diye bakıyorlar. Aynı şey Washington için de geçerli bu arada. Yani onlar için büyük sorun kaldı. Burada bence Washington çok az ayrılıyor. Abi Washington'da çok ciddi bir Jordan Poole problemi var. Yani bütün diğer problemlerden bağımsız olarak. Şimdi Daniel Gafford da gittikten sonra zaten boyalı alan falan hak getire. Yani bundan sonra her maç 140 yerler yani. Hani boyalı alanı savunabilecek hiçbir şeyleri kalmadı çünkü parçaları. Ya savunma zaten iyi yaptıklarını kimse söylemez. Ligin en kötü savunmalarından biri. Artık Gafford en azından arkada kaleciydi. İki tane top çıkarıyordu yani o da kalmadı. Washington düzenli 140 yer bundan sonra. Fakat abi bütün problemlere ki sezon başı itibariyle sezonun en kötü takımı olması bekleniyor. Abi bir de ekstra bir pool problemi çıktı. Abi pool'un durumu korkunç diyemiyorum yani. Abi pool şu anda ligin en takımına zarar veren hücum oyuncularından biri. Ve hücum tarafı pool'un güçlü tarafı. Yani oyunun güçlü tarafından bahsediyoruz.
Abi. Zaten hücumuyla var olabilen bir oyuncu NBA'de yani. Hücumunun hatırına.
Abi inanılmaz gerçekten yani şu anki hali. Yani şu anda çoğu maçta sonucu en çok etki eden oyuncusu oluyor ama geten takım lehine değil. İnanılır gibi değil.
Yani. Ki Washington yani olumsuz, daha olumsuza götürmek de kolay bir
kolay
şey değil.
Kolay değil evet abi.
Detroit'te de beni şey güldürüyor yalnız. Monty Williams'ın hani geçen hafta konuşurken yaptığım bir benzetme vardı. Böyle ders çalışmayan çocuğun bilgisayarını kaldırır gibi. Ulan zorla bunu oynatacaksın diye diğerlerini aldılar eline. Adam gitti gelenlerde Evan Fournier'i oynatmaya başladı yani. Monty Williams'a da başka bir...
ya o biraz şey için hani onu bir tık anlayabiliyorum abi. Spacing hiç yapılamıyor çünkü.
Tamam yani. Ben de yani şey de komik geliyor yine. Doğru, de çünkü Evan Fournier de hani...
Abi şöyle...
Evan Fournier bir NBA cesedi.
Abi şöyle... Az değerli, az yetenekli Fransız oyuncu vermeyeceksin abi. Yani bütün az yetenekli Fransızları oynatmaya kafayı onda, takmış durumda yani.
Onda da bir Fransız hastalığı
var. Burada şeyin durumu ilginç abi. Bütün bunların arasında. Toronto'nun. Yani evet. Toronto biraz o... Yarıştan koptu gibi sen Brooklyn örneğinden verdin. Yani sonuçta Atlanta falan da çok tökezliyor. Yani hala bir play'in ihtimali var ama Atlanta'nın yani şu anda işte Atlanta ve Chicago play'inin son basamakları. Bu takımlardan daha iyiler orası kesin. Yani onlar bir sorun yaşamadan bence artık play'in yarışı bitmiş durumda doğuda. Atlanta ve Chicago'nun herhangi bir problem, ekstra problem yaşamadığı senaryodan bahsediyoruz. O yüzden bence normal play'in yarışı bitti. Burada Toronto'nun durumu şu açıdan ilginç. Şimdi Ojanin ve Siakam takaslarını yapmak zorunda kaldılar zaten hani oyuncuların kontratı bitiyor diye. Fakat kan kaybettiler, iyi durumda değiller. Yani bir sorunları, teknik sorunlarını falan bir kenara bırakıyorum. Abi Toronto'nun çok ilginç bir durum var. Brooklyn gibi de değiller. Şimdi Brooklyn kendi draft hakkı olmadığı için eline kalıyor. Abi Toronto'nun bu seneki draft hakkı San Antonio'ya gidecek. Fakat ilk 6 korumalı. Yani ilk 6 sırada seçerlerse draft hakkını tutabilirler. O yüzden Toronto'nun ya aşırı kötüye gitmesi lazım ya da işte zaten bu draft zayıf hani verelim de gitsin. Yani seneye kalmasın bu iş demesi lazım. O yüzden nereye gittikleri de çok belliydi. Onlar da bence zaten draft yani takaslarda yaptıkları seçimlere falan bakıyorsun. İyi mi olalım kötü mü olalım onlar da karar verememiş durumda.
Evet, net bir yönü yoktu.
Aynen.
Bence bir şekilde rekabetçi kalmaya çalıştılar.
Bence de.
Yani
ya zaten takaslardan biraz belli etti o kendisi.
Evet ama diledikleri düzeyde bu değildi orası da kesin.
Ama şimdi öyle bir yerdeler ki abi. Yani play'in yarışında olsalar bu anlaşılabilecek bir durum. Fakat ligi en kötü 7. 8. takım olarak bitirirlerse bir de yani draftta 7. veya 8. sırayı seçme hakkını alırlarsa onu verirlerse o da bir tuhaf abi. Yani San Antonio'ya vermek zorunda oldukları draft hakkını en kaliteli şekilde vermiş olacaklar. Hı hı. Ya en alt, son 6'ya düş ya da ne bileyim 12. 13.'lüğe çık yani. Pardon işte 16. 17.'lüğe çık yani. O arada kalmak olabilecek en kötü senaryo onlar için.
Batı tarafına geçtiğimizde de yani tabii bütün bu konuştuğumuz doğudaki takımlara kıyasla Utah çok daha iyi bir takım ve daha zaten galibiyet oranı falan da yukarıda bir takım. Ama mesela her ne kadar sadece 2,5 maç Golden State'in 10. sıranın gerisinde olsalar da onların da geçen sezona da benzer şekilde bundan sonra yarışı sürdürmeleri çok kolay gözükmüyor.
Artı Golden State ile Lakers son 7 maçın ikisi de 7 maçın 6'sını kazandılar. Evet. Çok daha iyi gözüküyorlar.
Ki bunlar 9-10 yani hani aynen. Onlar için bile Golden State ve Lakers için bile daha yukarıya çıkmak işte yukarıyı tırmanmayı hedeflemek o kadar kolay değilken ya da hedeflemek bir kenara gerçekleştirmek o kadar kolay değilken Utah Jazz kadrosu itibariyle biraz daha geride olması itibariyle zaten yavaş yavaş sanki o yarışta geriye düşer ve kopar gibi geliyor.
Doğudaki senaryonun bir benzeri var. Yani işte orada Chicago, Atlanta için söylemiştik. Burada da Golden State, Lakers, belki de Sacramento için söylemiştik. Bu takımlar çok ciddi problem yaşamadığı sürece bu şu anda play'in dışında olan işte doğuda Brooklyn veya Toronto, burada işte Utah veya Houston'ın girme ihtimali çok düşük. Abi ligin yani play'in yaptığı en iyi şeylerden biri ligin neredeyse sonuna kadar işte 2-3 takım hariç yani 7-8 takımın bu yarışın içine tutmasıydı. Abi bu sene özellikle alttan çok ciddi kopmalar olduğu için biraz evvel doğuda bahsetmiştik. Şimdi batıda da bir iki takımdan hani az da olsa bahsederiz. Özellikle San Antonio ile Portland abi. Ya yani direkt zaten şalter indirirler sezon başlar başlamaz. Hı hı. Memphis yaşanan talihsizlikler yüzünden otomatikman kendi şalter indirmek zorunda kaldı. Bu yanda play'in yarışı diye bir şey kalmadı. Bu kadar erken aşamada abi daha sezonun 3'te 2'si yeni bitmişken play'in yarışması diye bir şey kalmadı abi. Yani 10'un ilk 10 takım belli abi. Sondaki 5 de belli. Hani teorik olarak işte Brooklyn'in, Toronto'nun veya Utah'ın belki bir miktar Houston'ın yarışta olduğunu söyleyebilirsin. Özellikle Brooklyn ve Houston burada ayrılıyor. Çünkü kendi draft hakkına sahip olmadıkları için onların kaybetmek için herhangi bir motivasyonları yok. Hı hı. O yüzden onlar kazanmaya çalışacaklar ama hani güçleri de bu kadar abi. Houston zaten sezonun ilk bir ayından sonra her geçen hafta geriye gidiyor yani. Fiziksel olarak çok düştüler oyundan. Çok genç kadro olduğu için bu fizik olarak, zihinsel olarak ne fiziksel olarak da kaldıramadı bu rekabetçiliği. Rakipler oturdukça onların zaafları daha çok ortaya çıktı. Houston zaten bu rekabette olamayacak. Ama kendi dediğim gibi Brooklyn gibi kendi draft hakkına sahip olmak için elinden geleni yapacak ama bir yarışa giremiyor. Sen Utah'ı özetledin. Onlar da zaten takas döneminin sonunda artık bu yarışta teorik olarak çok olmak istemediklerini yani daha güçlenmek istemediklerini gösterdiler. Onların da yalnız işte gene draft hakkı korumalı bir şekilde rakiplerinde. Ama şu bir gerçek ki play'in yarışı bitmiş gibi gözüküyor ya. Yani en azından bu koşullar korunduğu sürece, hı hı, bu şey var ya işte fizik dersinde laboratuvar ortamında işte yani hava direncini sıfır alırsak falan gibi. Ama olağan dışı durumlar olmadığı sürece abi sezonun 3'te 2'sinde play'in yarışı bitti. İlk onlar belli yani.
Hı hı. Ya tabii play'in içerisindeki yarış da önemli. Özellikle işte hepsinin iddialı olduğunu düşünürsek. Yani sonuçta Lakers'la Golden State'de biz 7-8'e çıkalım en azından diyorlar play'inde belli bir avantaj elde etmek için. Hatta onun da belki yukarısını hedefliyor ama yukarıyı aşağı çekmek de kolay değil vesaire vesaire.
Abi 6'dan itibaren 6, 7, 8, 9, 10. Bu sıralamanın her biri çok ciddi önemli yani. 6 ile 5 arasında belki çok fazla fark yok ama 6'dan itibaren bütün sıralamalar inanılmaz önemli yani.
Burada tabii Utah için yani ben şunu söyleyeceğim. 2 tane esasında beklentinin yukarısına çıkan sezon geçirdiklerini söyleyebiliriz. Yani bu sezona kötü başladılar ama bu sezon da kötü başlangıcın ardından bayağı iyi toparladılar.
Bence de.
Ama diğer taraftan da işte Utah İki tane beklentiyi aşan, iki tane iyi diyebileceğin sezon yaşarken draft olarak da iki kere üst üste kendini zora sokmuş olabilir diğer taraftan.
Doğru. Ama bu seneki draft için zaten...
Bu seneki draftın kalitesi falan onları bir kenara koruyorum ama neticede bu tip yeniden yapılanma takımları için ne kadar yukarıda o kadar iyi. İşte,
kesinlikle.
Tamam belki kurada yine geriye düşebilirsin, orasını bilemezsin ama ki rekabetçi olmanın da bir değeri var takımlar için. Bunu da göz ardı edemeyiz. Ama yeniden yapılanma takımları için her zaman birinci kalemde drafttan mümkün olan en iyi oyuncuyu getirebilmek, takıma katabilmek.
Ya kritik nokta işte orada takımın uzun vadeli çekirdeğini bulabiliyor musun? Burada da bir Danny Ainge, Lauri Markkanen sayesinde drafttan bağımsız çekirdek oyuncuyu bulabildiği için orada çok ciddi bir lüksü var. Yani genelde yeniden yapılanan takımlar ellerindeki bütün parçaları verirler ve draft seçimleriyle o çekirdek takımın nüvesini oluşturacak mümkünse 3'tür ideali ama 2 parça bulmaya çalışır. 2'den fazlasını bulmak zordur. Burada tabii Oklahoma City ve işte şimdi Utah örnekleri çok şanslı örnekler. Çünkü bu takımı sıfırlarken aldıkları parçalardan biri drafttan bağımsız o çekirdek oldu. İşte Shai Gilgeous-Alexander ve şey örneğinde olduğu gibi Markkanen örneğinde. Ama Oklahoma City o Shai Gilgeous-Alexander'ın yanına drafttan Chet Holmgren ve Jalen Williams ile o çekirdeği tamamlayabildi. Utah'ın o konuda daha mesafe kaydetmesi lazım yani.
Evet. Houston Rockets artık zaten iyiden iyiye biraz daha genç oyuncularını öne çıkarmaya çalışacak gibi gözüküyor. Yani işte tamamen yatma şeyine girecekler demiyorum ama Amen Thompson'ların, Ken Whitmore'ların performanslarıyla da bağlı olarak belli ölçüde süresi artıyordu. Bundan sonra da ya daha da artar ya da en azından geriye gitmez.
Bu arada Ken Whitmore'u izlemek acayip keyifli ya. Ben Von Wafer'dan beri bu kadar...
Atma odaklı.
İnanılmaz ya. Abi maçını anlatıyorum, son dönemde Esport'ta çok da veriyoruz ya abi. Abi şeyi tutuyorum, eline gelen ilk 5 toptan kaçını potaya atacak?
Ben özellikle...
Daha 3 olmadı abi.
Ben...
Daha 3 olmadı.
Şu anda...
4 ya da 5 abi.
Şu anda en azından rotasyonda daha böyle şey, rotasyonun dışında ya da çeperinde olduğu bir dönem vardı ya. He. Daha işte yani bir ay önce falan. Bir buçuk ay önce. O zaman anlatırken yani girdi mi de garbage time oynuyor. İyice şey yapıyordu garbage time'da falan. İyice kuduruyordu. Ya bir de bunun yanında inanla bir maçta... Houston böyle 30 falan yemiş. Galiba Minnesota ile oynuyorlardı. Yani son 1,5 dakika falan, bir dakika gidip dönerek ters vurdu biz. Biz bir gülme krizine girdik. Allah'tan maçın sonuydu. Zor tamamladık ya. İnan ondan sonra hoşça kalın bile diyemedi.
Abi benim en büyük keyfim oyuna girdiği zaman, şimdi tabii rotasyonda olduğu için iç çeyreğin ortalarında giriyor. Hemen ilk yedeklerden biri. Atıcı bu arada iyi de atıyor şimdi, yani hakkını yemeyelim. Çünkü sonuçta bir atıcıya da ihtiyacı var üstünün, o kadar da şey. Fakat abi bu kadar at gözlüğüyle oynanır mı abi? İlk 5 topunu sayıyorum özellikle. İlk 5 toptan kaçını potaya atacak? Ya 4 ya 5'ini atıyor. Daha 3 tane attığı olmadı. Abi bir pozisyon oldu geçen, hangi maç? Oyuna girdi. Hücumda top gelmedi ona. Gitti geldi, savunmaya geldiler. İşte rebound oldu. Bu köşe savunuyordu. Abi köşe üçlüğünü savunuyordu. Top oraya sekti. Top eline geldi, tamam mı? Sahanın olabilecek en ucra noktasında top. Rebound kucağına geldi. Sol dipte, kendi sol dipte. Abi bütün sahayı geçip şut attı ya. Bütün sağ topu sürdü, garda vermeden abi şut attı. Tamam abi, ideal Ken Whitmore budur dedim yani.
Bizim şeyin, Emre Yürüklümen'in şeyi vardı ya. Kevin Durant'a Rıdvan Dilmen yaklaşım. Bir an onu aradım da bulamadım. Şey gibi, bir an Whitmore'u sen konuşurken aklıma geliyor ya. Atıyor mu atıyor, basıyor mu basıyor. En son şey diyor, bencil mi değil ama bu bencil.
Çok acayip.
Tweet'i bulamadım maalesef.
Ama çok acayip yani, ya tamam çok atma odaklı, çok şey, ne bileyim, kendi gösterme odaklı. İşte Cam Thomas örneğini verdik yani, hani çok atma, ama bu başka bir şey. Ben Von Wafer'dan beri böylesini görmedim ya. Von Wafer çok özel bir standarttır. Hatta
Kobe'ye bakıp.
Kobe'ye bakıp abi, söyle adını. Kobe topu istediği zaman çekil ben birebir oynayacağım demişliği var yani. O seviye bir şuursuz.
Yani şu anda görüntülü değiliz de dinleyicilerimizin hayal etmesi istemiyor. Kobe top istiyor. İstiyor musun? Gel al diye at.
Yani Kobe'ye atar yapabilecek kadar, Kobe'den daha iyi attığını düşünebilecek kadar bir şuursuzdu. Ken Whitmore da yani tamam bir Von Wafer seviyesine çıkmadı ama son dönemde yüksek bir referans noktası oldu ya.
Peki istersen son olarak şeyi konuşalım. Mike Conley kontratını.
Ya şey...
iki senelik bir uzatma.
Uzatma, ben biraz şaşırdım bu uzatmaya. Tabii ki yani Minnesota'nın Mike Conley'i tutmak istemesinde hiçbir sakınca yok. Tamam Mike Conley çok yaşlanmış olabilir, artık süreleri azaldı. Fakat Mike Conley bu sene hala ilk beşin bir parçası. Hani iki sene daha en azından yedek gard olarak oynayabilecek fiziksel durumda. Abi mid-level'ın altına imzaladılar. Yani Mike Conley ucuza kaldı orada. Ya yani 2 yıl 21 milyon dolar. Mike Conley piyasaya çıksa şu anda en azından mid-level'ı, mid-level'ında 13,5 falan olacağı tahmin ediyor. Hani 2 yıl 30 milyon dolar falan alabilirdi Mike Conley herhangi başka bir yerden. Bu demek ki mutlu, memnun. Zaten Mike Conley çok biliyorsun şeydir. Hani kariyeri boyunca iyi para kazanmış olmasını bırak. Çok sadık da bir isimdir. Öyle hani bırakıp gitmez çok fazla. Ama
yani bu saatten sonra bir daha yer değiştirmekle falan zaten ilgilenmiyor zaten muhtemelen.
Bu takımın ona çok ihtiyacı var. Yani Mike Conley yetenekleri itibariyle her ne kadar dediğim gibi çok yaşı ilerliyor. Ben çok severim biliyorsun yani, ne kadar çok severim. En sevdiğim oyuncu NBA'de. Ama yani şu an yetenekleriyle verebileceği katkı sınırlanmış olsa da her takıma verebileceği, en azından sınırlı sürede verebileceği bir şey hala var. Hı hı. Fakat diğer her takımdan daha fazla Minnesota'nın ona ihtiyacı var.
Tabii.
Çünkü Minnesota abi çok fazla şuursuz zıp çıktıdan kurulu. Onlara hem soyunma odasında hem saha içinde abilik yol gösterecek bir isim olarak yani gerçekten diğer takımlardan çok çok daha değerli Mike Conley Minnesota için yani.
Öyle öyle ki bu sadece hani soyut bir değer olarak işte mental yönlendiricilik falan olarak da kalmıyor. Hala sahada da çok şey verebildiğini görüyoruz.
Sahada
playoff vakti biraz daha net görülecek.
Sahada o yani çok çabuk dağılmaya ve abuk subuk şeyler yapmaya yatkın oyuncuları rayda tutmak anlamında çok önemli o. Yani doğru zamanda doğru yerde top vermek, doğru yere gitmelerini sağlamak açısından çok çok çok önemli. Teknik anlamda çok önemli Mike Conley'nin varlığı yani.
Evet yani kendisi de dediğin gibi belki pazarda biraz daha yükseğini alabilirdi ama o benim için çok önemli bir artış değil ya da artık onu, bu noktada ona ihtiyacım yok diye düşündü. Dediğim gibi ben yer değiştirmekle falan da hiç ilgilendiğini düşünmüyorum bu saatten ben sonra. Hani gideyim büyük şehirde yaşayayım gibi bir derdi zaten olmadığı gibi. Ben mutluyum. Burada seviliyorum. Ben burayı seviyorum. İyi bir takımdayım diye bakıyor. O yüzden de hiç hani uzatmayalım diye düşünmüştür Mike Conley.
Tabii Minnesota'nın çok ciddi bir mali çıkmazda olduğunu söylemek lazım. Yani o yüzden Mike Conley'e daha iyi bir kontrat da isteseler de veremezlerdi zaten. Ki bu da büyük vergi problemleri yol açacak gelecek seneki. İşte Anthony Edwards maksimumu aldığı zaman. Çünkü Anthony Edwards, Gobert, Karl Anthony Towns dediğin zaman zaten şeyi geçtin. Jaden McDaniels'da uzatıldı kontratı. Zaten şeyi geçtin. Lüks vergisini geçtin. Mike Conley ama dediğim gibi onun için çok önemliydi ve çok... Bu arada abi standartlar nereye geldi? Yılda 10 milyon dolar.
Evet.
Abi kelepir falan kabul ediliyor artık. Oğlum mid level 13 milyon dolara gelmiş be abi. Çok acayip ya.
Mbappe de 15'e imzalıyormuş.
Bu arada gelecek sene işte yeni televizyon sözleşmesiyle mid level'ın herhalde 17-18 falan olması bekleniyor yani.
Oralara gidecek. Yani tabii bunun içinde vergisi var falan. Hani Mbappe de bu arada imza parasıyla birlikte 15'e yıllık imzalayacak diyorlar da o imza parası da dev bir şey. Olsun ama sonuçta kağıt şeyde öyle gözükecek.
Kap bildiriminde öyle diyorsun.
Evet, Mike Conley'e de belki Udonis Haslem formülü uygulanır. Yani sen istediğin kadar burada asistan olursun. Peki bugünlük bu kadar diyelim o zaman. Otoshops'un sunduğu podcast'te haftaya tekrar görüşmek üzere diyoruz. Hoşçakalın.
Hoşçakalın.
Otoshops podcast'te sundu.